Geçti. Şimdi Mete Yarar telefon attığımızda onunla şu detayları konuşalım istiyoruz. Mete Yarar merhaba.
Teşekkürler, iyi yayınlar diliyorum.
Teşekkür ederim. Son söylediğimden başlamak isterim. Bu Fatih tarafında anladığımız kadarıyla Vatan Caddesi'nin arka tarafında ev kiralamışlar. Şikayetçi olan kadın buralar eskisi gibi değil artık 3 aile kaldık hepsi yabancı diyor. Böyle bir yabancı yoğunluğunun olduğu bir bölgede ev kiralamışlar anladığımız kadarıyla. 1-1,5 ay civarında da o evde kalmışlar. Yabancı oldukları işte emlakçı tarafından da belli. Muhtara şikayet ediyorlar kimdir nedir ne oluyor diye buna ilişkin de bir bilgi anladığım kadarıyla bir araştırma yapılmıyor. Hep bir zafiyet tartışması var ya, biraz sıkıntılı bir durum değil mi bu tablo sence? Türkiye'de çünkü İstanbul'da başka tehlikelerle de karşı karşıya olma ihtimalimiz var herhalde.
Çok doğru söylüyorsun ama yani 3 milyon mültecinin kaçının gerçek kimliğini biliyoruz Türkiye'de.
Evet.
Yani en azından bunların pasaportu var ve pasaportundan hani ne olduklarını bilebiliyoruz. 3 milyon mültecinin yanlış hatırlamıyorsam %17'si yalnızca kimliğini ve şifre çıkılan bilgileri sunmuş durumda. Diğerlerin kiminin Suriyeli, kiminin nereden geldiğine bir bilgi sahibi değiliz. Ve bunlar da Türkiye'nin farklı farklı yerlerinde şu anda ikamet ediyorlar. Söylediğin yer doğru bir yer. O mahallede özellikle yalnızca Suriye'den gelenler değil, Irak'tan gelenler de o mahallelerde çok
Muhtemelen
sıkıntı oturuyorlar.
Afrikalılar da oralarda kalıyor
Yani
anladığımız kadarıyla.
Afrikalı bilmiyorum ama çoğunlukla şey oturuyor. Yani Irak'tan gelenler ve Suriye'den gelenlerin oturduğu bir mahalle o mahalleler. O yüzden de hani açıkçası şunu söyleyeceğim. Bu kadar çok fazla mülteci ve bu kadar çok fazla gelen kişinin kontrolü açıkçası çok da mümkün değil. Onu söyleyeyim sana. Yani düzenlemeler yapılırken, farklı farklı şeyler yapılırken atlanan bazı durumlar var. Bunlar yaşandıkça Türkiye'de maalesef öğreniliyor ve düzeltilmeye çalışılıyor.
Ama bedeli ağır oluyor tabii değil mi?
Bedeli çok ağır oluyor. Ben mesela şöyle çok basit bir şey söyleyeyim. İlk başlangıçta gelenlerin hiçbirinden parmak izi alınmamıştı. Yani Türkiye ilk giren ekibin hiçbirinin şeyi yoktu, parmak izleri yoktu. Kendileri beyan üzerine kimliklerini almışlardı. Daha sonra bu şahısların birçoğu farklı farklı yerlerden gelerek kendi kimliklerini değiştirdiği öğrenildi. Daha sonra parmak izine yaklaşık benim bildiğim kadarıyla bir yıl sonra geçildi.
Evet.
Yani başka bir şey daha var. Bazı insanlar Türkiye'de kendisini Suriyeli'ye tanıtıp Suriyeli mülteci yardımlarından yararlandığını biliyor musun mesela? Bu sırf parmak izi ve diğer şeyler olmadığından dolayı.
Yani
Şimdi
bu kadar.
Bunların her birini alt alta koyduğumuzda maalesef üst üste gelen bazı acemilikler var. Bu kadar çok mülteciye hazır olmamaktan kaynaklanan bir durum. Aynı zamanda daha önce yaşanmamış bir tecrübeden kaynaklanan bir durum ama şöyle söyleyeyim hani bu durumun başımıza geleceği belli miydi? Açıkçası belliydi. Buna hazırlık yapılması gerekiyor muydu? Hazırlık yapılması gerekiyordu. Yapılmayınca maalesef bir önceki yaptığımız hatayı toparlamak çok da kolay olmuyor. Ancak şu anda yeniden kimlik isteyen varsa, devlet yardımına yararlanmak isteyenler varsa tekrar onları buluyorsunuz ve tekrar parmak izini alarak bir kimlik altına sokmaya çalışıyorsunuz. Öyle söyleyeyim.
Ama bunlar herhalde zaten yeni gelmişler anladığımız kadarıyla. Yani
ya ben işte,
bunlar için söylemiyorsun ama karşı karşıya kaldığımız tehlike açısından
yani, örnek vereyim sana mesela Sultanahmet saldırısını yapan şahıs böyle pozisyonda bir adamdı biliyorsun.
Evet evet.
Yani doğru. Kendisini gidip göçmen bürosuna başvuran bir kişiydi.
Evet.
Türkiye'de daha önce gelmiş olanların bir tanesiydi. Yani bizim hani şu andaki karşılaştığımız durum biraz Türkiye'nin kendi özelliğinden de kaynaklanan bir durum. Öyle söyleyeyim. Örnek vereyim. Mesela dünyanın birçok yerinde mültecilerin zorunlu ikamet durumları vardır biliyorsun.
Evet.
Yani bir yere gittiğinde orada mülteci kampları açılır veya işte bir yerden bir yere giderken muhakkak bildirim yapmak zorundasınız. Bir ara Türkiye'de Suriyeli mültecilerin aynı yerde durumları kaldırılmıştı. Yani istediği yere Türkiye'nin Suriye'ye gidebiliyorlardı. Ve siz kimin nereye gittiğini konusunda en ufak bir bilgi sahibi değildiniz. Yani bu kadar kontrolsüzlük yani istihbarat bilimlerinin açıkçası söyleyeyim işini çok da fazlasıyla zorlaştırıyor. Çünkü siz kayıt altına aldığınız insanların kontrolünü yapabilirsiniz ve takip yapabilirsiniz. Hiçbir kaydı olmayan insanları takip etmek dünyanın en zor işidir. Yani istihbarat biliminin zaten işi zordu. Buna bir de ekstra olarak yeni bir zorluk kattınız. ve bu zorluk katının içine bütün bilinmeyenlerle bu soruların cevaplarını bulmasını bekliyorsunuz ki yani imkansız bir durum. Ben söyle söyleyeyim.
Peki önümüzdeki dönem için de aslında karanlık bir tabloyu da işaret ediyor. Bu hem IŞİD'in Suriye'de sıkışmış olması, Irak'ta sıkışmış olması, Türkiye'nin IŞİD'le mücadeleye biraz daha ağırlık vermesi, önümüzdeki dönemde bir de içerideki bu kadar Suriyeli nüfusuna da bakınca riskli bir süreçle karşı karşıya olduğumuzu söyleyebiliriz herhalde.
Hatırlıyor musun? Bir önceki şeyde Rakka ile ilgili bir konu konuşmuştuk. Rakka Doğru. operasyonları başladığında evet. ben size bir uyarıda bulunmuştum. Demiştim evet. ki en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu yabancı savaşçı diye nitelendirdiklerimizin birçoğu Suriye'de ve Irak'tan çıkmak seyitlerinde ve Avrupa'ya geçme ve bir diğer noktalara geçme seyitlerindeki en önemli nokta Türkiye olacak demiştim.
Evet.
Ve işte o zaman orada belli bir noktada bulunanlar savrulduğunda sırf savrulanların bir kısmı da Türkiye'ye gelmiş olsa maalesef başımız büyük derdi demiştim. Çünkü işte tablo şu anda bu. Yani Rakka'da, Suriye'de ve Irak'ta tutunamayan yabancı terörist savaşçıların bir kısmı da Türkiye'ye geçmiş olsa işimiz gerçekten çok zor. Bu işi işte başından beri söylediğimiz şey oydu. Kontrollü bir şekilde IŞİD'le mücadele kavramını doğru tutturmak gerekiyor demiştik. Şimdi Avrupa, Amerika buna çok net olarak şöyle bakıyor. Diyor ki ben orada bunları güçsüz hale getiririm ama nereye gidecekleri benim için çok önemli değil. Nasıl bana ulaşmaları çok zor.
Sınırda.
Ama bu savrulanların sorununu Ürdün, bakın ben söyleyeyim nereden çekeceğini. Ürdün, Suudi Arabistan, Lübnan, Irak, İran, Türkiye çekecek. Ve işte bunun bedelini işte son zamanlarda belki siz de dikkatini çekiyordur. Ardı ardına Lübnan'da patlamalar meydana gelmeye başladı. Evet. Ya bunların hepsi işte bu savrulmanın, kontrolsüz savrulmanın sebeplerinden bir tanesi. Şöyle söyleyeyim, hani zor zor bir süreç, çok uzun ve zor bir süreç ve bu zor süreci doğru yönetemezsek, bir kez daha söylüyorum, Allah göstermesin, çok daha üzücü olaylarla karşı karşıya girebiliriz.
Doğru yönetmekten kastımız yani kayıt altına almak, dış politikada bir takım hamleler yapmak. Seninle yaptığımız yayınlarda zaten bu işin kökeninin Suriye olduğu konusunda artık kimsenin de şüphesi yok ama çok durmuştuk, çok da konuşmuştuk. Dış politikada doğru hamleleri yapmak, içeride doğru önlemleri almak, bir de içeride herhalde enerjiyi bölerken doğru bölmek mi lazım acaba? Bir tarafta PKK var, bir tarafta paralelle mücadele, bir tarafta IŞİD meselesi, istihbaratla ilgili bir sıkıntı oradan da kaynaklanıyor olabilir mi Mete?
Ya bana bu olay olduğunda, yani şeyle ilgili havalimanındaki patlama olduğunda sorulan ilk soru bir güvenlik zafiyeti var mıydı? Hı hı. Ben dedim ki güvenlik zafiyeti yok ama güvenlik yetersizliği var demiştim. Hı hı. Yani ne demek siz istiyorsunuz diye sormuşlardı. Yani ne demek güvenlik yetersizliği, ne demek? Şey, istihbarat yetersizliği ne demek demişlerdi. Dedim ki yani zafiyet olan bir şeyin adıdır. Yani yapmanız gereken bir şey yapamazsanız buna zafiyet denir. Ama olmayan bir şey için yetersizlik denir. Şu andaki Türkiye'deki istihbarat teşkilatının pozisyonu bu kadar yükü kaldırmaya müsait değil.
Bu bahsettiğim yani, konulardan değil mi? Onunla yani, ilgili söylüyorsun.
Ya hayır, artı başka bir şey için söylüyorum. Şimdi Türkiye'deki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın yapılanmasına, eleman sayısına ve diğerlerine baktığınızda Türkiye'deki özellikle Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teşkilatlanması ki asıl güç yapısı Türkiye üzerinde, Türkiye'dedir.
Evet.
Suriye ve Irak'ta özellikle böyle bir operasyon yapma yeteneği yoktur.
Son dönemde biraz değişti ama yani yine de.
O yeterli tabii. değil. Ben size şöyle söyleyeyim. Yani işte iki tane operasyon timi kuruldu Milli İstihbarat Teşkilatı'nda. Özel kuvvetlerden ayrılan, daha doğrusu kendi içine aldığı iki timle bu işi yürütmeye çalışıyor ama ben size söyleyeyim. Bu kadar büyük alanda iki tane tim nedir?
Tabii.
Yani CIA'nin operasyon gücü dediğiniz güç neredeyse Türkiye'deki özel kuvvetlerin gücünden daha fazladır. Evet. Ve siz kendi sahanızda mücadele ediyorsunuz. Yani Türkiye'de önleyici istihbarat dediğimiz kısmın içerisinde önleyici kısmı yok. Yani önleyici istihbarat dediğiniz eylemi yapmaya çalışan grubu etkisiz hale getirmeyi kastediyoruz. Yoksa önleyici istihbarat birisi bir bomba koyacak gidip onu hani bunun yerini bildirmekle ilgili bir önleyici istihbarat diye tam tanımlayamayız bunu. Mesela ne deniyor? İşte havalimanına bombalı saldırı veya işte IŞİD saldırısı yapılacağı söyleniyor dedi. Ya bunun istihbaratını belirlemesinin oradaki güvenlik görevlileri için şeyi nedir?
Ya ben bu meseleyi de konuştum, tartıştım. Yani ne olabilir? İsmi de verildiği için AK Parti İl Başkanlığı, işte Atatürk Havalimanı, bir nokta daha var. İsmi de verilerek 20 gün
ya
önce...
Ya ne fark edecek? Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Siz Atatürk Havalimanı'ndaki bir güvenlik görevlisiniz, emniyet müdürüsünüz.
Evet.
Size şöyle bir istihbarat geliyor. Deniyor ki kardeşim sen IŞİD'le ilgili bir saldırı olacak. Zaten bu adamların görevi buradaki içeriye sızacak olan adamları engellemek.
Evet.
Yani özel bir şey yapmıyor ki. Siz şuna söylemiyorsunuz ki arkadaş burası çok daha önemli hale geldi. Ben sana adam gönderiyorum.
İşte onu soruyorum ben de yani. Öyle, yani işte öylesi şimdi, gerekmez mi?
Yani birincisi bu. Bakın birincisi bu ama bu da yetmez. Şimdi zaten oradaki insanlar görevini mi yaptıkları için bu adamlar içeriye doğru tam
anlamıyla... Evet onları aktardım. Evet doğru.
Yani mesele oradan değil. Mesele o adam oraya nasıl geldi sorusu. O adam oraya getirilmemesi gerekiyor.
Asıl
yani
önleyici daha başta dediğiniz, çözülmesi
evet,
lazım.
Önleyici istihbarat dediğiniz yer Suriye'nin içinde başlıyor. Yoksa Türkiye topraklarında yaptığınız da bir önleyici istihbarat değil. Bu adamın buraya gelişiyle ilgili başlayan süreci engelliyorsanız bunun adına önleyici istihbarat deniyor. Önleyici vuruş deniyor. Ya Amerika'nın işte Afganistan'a gidip veya Irak'a gidip veya Yemen'e gidip yaptığı operasyonun ismi önleyici vuruş. Yoksa Türkiye'de...
Sen de bunu Suriye'de yapacaksın.
Aynen. Ya, yoksa gidip de Fatih'teki adamı evde yakalamak çok da bir şey değil. Çünkü 78 milyon içine adam dağıldığında şeyleri eylem yapmaz. Açık ve net söyleyeyim size. Havalimanında yapmaz da ne yaptı? Havalimanın çıkışında, girişinde yaptı. Ne fark etti?
Tabii canım oraya kadar gittikten
sonra. 100 tane vatandaşım ölmedi mi?
Aynen. Yani,
mesele kendi topraklarında savaşı kabul etmeyeceksin. Kendi topraklarında bunu oturtturmayacaksın. Ben o yüzden söylüyorum. Yani şu andaki Milli İstihbarat Teşkilatı'nın teşkilat yapısı da gücü de bunu kaldırmaya müsait değil. Çünkü organizasyon yapısı farklıydı. Yani herkesin beklediği neydi? Yani Hakan Fidan geldiğine göre ve geldiğindeki şeyi neydi? Milli İstihbarat Teşkilatı'nın ikiye ayırması, yani iç dış diye ayırması, artı operasyonel güç katması ve bu yapılanmayı dönüştürmesiydi. Ama işte özellikle paralel yapı soruşturmasıyla başlayan ve arkasından da diğer konuların girmesiyle beraber başlayan süreçte maalesef bunların hepsi durdu şu anda.
Durdu. Öncelikler, yani yapılanma, önceliklerle ilgili bir soru işareti var.
Aynen öyle. Yani bu dönüşüm sağlanamadı bakın. Bu dönüşümü sağlayamazsanız önleyici vuruşu, önleyici istihbaratı yapma şansına sahip. Ben kimseye şu anda şey için kızamam ki. Yani ne oradaki güvenlik görevlisine kızabilirim ki çoğu hayatlarını feda ettiler. Yani bugün görüntüleri seyretmişsinizdir. Diğeri de fark ediyor şeyini sormaya gidiyor.
Kimi sormaya gidiyor.
Yani hepsi fark etmiş. Ama orada fark etmeyeceksiniz. Bu adamı daha oraya gitmeden yakalayabiliyorsunuz.
Ya elinde el bombası, Kalaşnikov, işte canlı bomba yeriyle havaalanın içine kadar girdikten sonra fark edince patlayacak yani, belli artık.
Aynen yani, ve 41 tane vatandaşımız. Bir kez daha söylüyorum. Eğer oradaki insanlar bunu fark etmemiş olsalardı. Bakın Türkiye Avrupa'da yapılmış en büyük eyleme şahit olacak.
Evet. Yani 250
bu adamların giriş amacı önce kaleşikoplar ve el bombalarıyla içeride yapabildikleri kadar katliam yapmak üzere gelmiş bu adamlar.
Evet.
Yani normalde bir canlı bombanın kendisini patlatacağı yer çok daha farklı yerler varken bu kadar zorlu bir yere girmeyi çabalamak ve yapmak başka bir amacı gösterir.
Nedir sana göre o?
Ya işte onu söylemeye çalışıyorum. Yani şimdi bakın son dönemde Türkiye'deki yapılan saldırı noktalarına bir tek tek bakalım mı istersen?
Olur.
Bir, güvenlik bürokrasinin en önemli olduğu yere saldırdılar. Neresi orası? Ankara'nın göbeğinde Kızılay'da şeye saldırdılar. Genelkurmay'ın önüne.
PKK.
Adılar. PKK evet. Saldırdı. Arkasından Kızılay'da yine
Ankara'nın
en önemli
simyesi.
Korunan yerlerden bir tanesine evet. Saldırdılar. Arkasından Sultanahmet gibi en fazla koruma polislerinin olduğu, en fazla güven timlerinin olduğu yerde bir bombalı saldırı var. Arkasından nereye saldırıldı?
İstiklal Caddesi.
İstiklal Caddesi'ne. Yine insanların en fazla güvenliğin olduğu düşündükleri yere saldırdılar. Orası neresi? Atatürk Havalimanı.
Evet.
Yani son dönemdeki yapılan saldırıların yerlerine baktığınızda amaç insanların kendisini güvensiz hissedebilecekleri. Yani ben burada bile güvenli değilsem sorusunu uyandırmak için özellikle spesifik hedeflere saldırıyorlar. Yani bu adamlar çok daha kolay bir hedefe saldırıp çok daha farklı olay yapamazlar mıydı?
13 yaşında oğlumla izliyorum. Dün de söyledim. Bunu tekrar etmek istiyorum. Gerçekten seni de desteklemek açısından izlerken Atatürk Havalimanı'nda böyle bir saldırı olduğunu görüyor. Yorumları falan izlerken dedi ki baba biz sokağa çıkamayacak mıyız artık? Yani insanda veya çocuk bile olsa onların zihninde yarattığı tedirginlik bu tabii ki. Genel olarak böyle bir durum var. Onu Türkiye'de de başarmış görünüyorlar aslında baktığınız
İşte
zaman.
yani geldiğimiz noktayı onu söylemeye çalışıyorum. Burada şu hatayı ısrarla yapmaya devam ediyoruz. Yanlış sorular soruyoruz, yanlış cevaplar alıyoruz ve yanlış cevapların sonucunda da doğruya ulaşmaya çalışıyoruz. Yok arkadaş böyle bir şey. Yani bakın yine aynı soruyu soracağım. Her defasında seninle de aynı şeyi paylaşıyorum. IŞİD bir eylem daha yaptı ve IŞİD yine eylemin üstlenmedi.
Niye ya Türkiye'de sadece bu işi
Ya
yapılıyor?
söylüyorum işte bakın
Evet.
yani bu sorunun cevabını bulamadığımız müddetçe çıkışımız yok. Yani bunun sonu gözükmez. IŞİD neden Türkiye'de bir eylem üstlenmez kardeşim? Yani Amerika'daki tek kişinin yaptığı bir para
Eylemi bile
girip yaptığı
istemiyor.
eylemi bile 15 dakika sonra üstlenen IŞİD.
Belki alakası yok yani.
Ama üstleniyor işte bakın.
Üstleniyor evet.
Ama
Fransa'da öyle,
Türkiye'de
Brüksel'de öyle.
üstleniyorsun. Türkiye'de neden üstlenmiyor kardeşim? Yani Türkiye'deki
Senin var
eylem
mı buna bir tahminin?
ya onlarca tahminim var ama bunların söylenmesinden çok bunların araştırılması ve bu sorunun ısrarla hepimizin tarafından sorulması gerekiyor. Çünkü bakın eylem trafiğini ve eylemi önlemek için neden bu eylemin yapıldığının amacını bulmanız gerekir. Ve gerçek anlamda kimin yaptığını bulmanız gerekir. Şimdi biz şunu yapıyoruz. Eylemi Özbekistan, işte ne diyeyim Dağıstan,
Dağıstan,
işte bir
Kırgız.
Kafkas yok yani birisi yaptı diyoruz. Bana ne adamların şeyinden, kimliğinden. Yani buradaki kimlik beni ilgilendirmiyor ki. Beni ilgilendiren şey bu eylemi Atatürk Havalimanı'nda yaptıran güç ne? Ve amaç ne? Ve neden IŞİD bu amacı üstlenmiyor kendisiyle ilgili? Yani kilise saldırı yapan, kiliseye roket atan IŞİD, bakın kilise roket atmaktan çekinmeyen ve kendisini deşifre etmeden ben attım diyen IŞİD, neden arkadaş İstanbul Havalimanı'ndaki bombalı saldırının yükünü almıyor?
Merak ettim, en güçlü tahminin ne senin?
Ya ben hala söylüyorum. Bakın hatırlarsan Ankara'daki saldırı sonrası dahil olmak üzere bütün saldırılara dedim ki yani Türkiye'deki IŞİD saldırılarının altında başka bir güç var. Araya girmiş bir, ben hep baştan beri söylüyorum. Araya girmiş bir güçten bahsediyorum. Yani IŞİD'in hücre yapısı El-Kaide gibi organik bir bağlantı yok. Yani onların hücre yapısı tamamen serbest yapı. Yani Türkiye'deki eylem trafiğine baktığında geçmişte de söylediğim için bir kez daha söylüyorum. Türkiye'deki eylem trafiğine baktığında spesifik Türkiye'nin ekonomisine, Türkiye'nin ne diyeyim siyasetine, Türkiye'nin seçimine yönelik eylemler yapıyor. Yani Fransa'daki bir eylemiyle Türkiye'deki bir eylemi, Brüksel'deki bir eylemi veya işte ne diyeyim Amerika'daki bir eylemi arasında amaç anlamında da büyük farklılıklar var. Yani Türkiye'de IŞİD neden seçimi manipüle etmek ister? Yani
HDP'nin
seçim
mitinglerine ya da işte HDP'nin
mitinglerine patlatırsın,
patlatır.
neden gidip Suruç'ta patlatırsın? Yani bunlar ve bunlar niye
Ama
üstlenmiyor?
Atatürk Havalimanı biraz onlara göre farklı değil mi? Yani toplumun fay hatlarına yönelik girişimlerinden sonra Atatürk Havalimanı biraz
İşte
sanki
aynı şeyi
dünyaya
söylüyorum
mesaj
bakın.
gibi.
Ya örnek vereyim. Rusya ile işler gerginleşiyor. Rusya'nın Türkiye'ye turist göndermeyeceği kesinleşiyor. Türkiye'nin ikinci büyük gönderecek olan trafiğindeki kişi Almanlar. 3 gün sonra Sultanahmet'te Alman turist grubuna saldırı oluyor. Ya bu kadar spesifik mi düşünüyor IŞİD? Yani bütün kafası bu kadar mı? Yani dünyada örnek veriyorum. Fransa'daki ekonomiyi çökertmeye çalışmıyor da
Niye
Fransa'daki
Türkiye'de?
turist yapısını çökertmeye çalışmıyor da Türkiye'deki mi bu kadar kafası çalışıp hani Alman turistlere saldırıyor?
Soru çok ama bununla ilgili de
Ya
yeni
ama bak ama
organizasyona
işte
ihtiyaç
diyorum ya
var.
bu soruları sormadığımız müddetçe Türkiye'de her gün bomba patlamaya devam edecek. Yani kusura bakmayın biz hani dayak yiyen şey gibi boksör gibiyiz. Gardımızı almış durumdayız. Devamlı sopa yiyoruz yani. Birileri bize devamlı yumruk atıyor.
Biz
Ve
soracağız ama
kimse
MİT de
demiyor ki ya
cevabını
kardeşim
bulacak değil mi?
bu yumruğu niye atıyor bu adam diye sormuyoruz yani. Bu soru en doğru soru değil mi?
Evet.
Ya IŞİD niye Türkiye'de hiçbir eylemini üstlenmez sorusunu hep beraber soracağız, araştıracağız, bulacağız. İşte o zaman o
Bulacak olan da
grubun
MİT ama değil mi
aklındaki
Mete?
adam
Yani bu işlere kafa yoran, oturan, güvenlikle ilgili bir sürü plan proje yapan, alandan haber alan MİT'in bu soruya yanıt bulması lazım. Bugüne kadar epey de eylem oldu
valla
yani.
şimdi şöyle söyleyeyim. Bu sorunun
Ben nasıl
cevabını halk
bulayım?
sor. Bakın bu sorunun cevabını halk soracak. Halk sormaya başladı. Senin gibi insanlar sormaya başladığında
Onlar da
bir şeyin
cevabını
altı
bulmak zorunda
çıkar.
kalacaklar
Onlar
diyorsun.
da cevabını bulmak zorunda kalacaklar. Ben hep söylüyorum, bu örtüyü kaldıramazsak, bu üstteki örtüyü kaldıramadığımız müddetçe Türkiye'de, bakın, yani faili meçhul intihar saldırısı olur mu ya? Yani Türkiye'de böyle bir durum var şu anda, farkında mısın?
Evet. Üstlenmediği için söylüyorsun.
Yani şeyi üstlenmiyor ya. Yani
biz IŞİD diyoruz ama yok, kendileri kabul etmiyorlar.
Yok ya, şey yok yani, bunun sahibi yok ya. Sahibi meçhul intihar saldırıları. Dünyanın neresinde görmüş böyle bir teknik saldırı yapısı ya?
Vallahi,
sahibi olmayan intihar saldırısı olur mu ya?
Senin gibi bir insanın aklında bu kadar soru işareti yaratıyorsa mutlaka bunun altından bir şey çıkacak diye beklemek lazım ve üzerinde de durmak lazım. Tabii kim ve neden sorularını, ayrıca niye üstlenmiyor sorularını mutlaka çok daha altı çizilerek sorulması lazım. Tabii MIT'in de bu konuda görevini yapması lazım. Yani bilmiyorum, belki de bir açıklamaları vardır. Önümüzdeki dönemde sonuca ulaşırız diye
İnşallah
umuyorum.
İnşallah sonra ulaşacağız. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum Mete Yarar. Çok sağ ol yorumların için.